Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında haftanın son iş gününde yine sizlerleyiz. Takvim yaprakları 17 Haziran 2022 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Güne Bakan'ın müdavimleri olarak bizleri nasıl dinleyebileceğinizi biliyorsunuz ama hatırlatmakta yarar var. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Rum suresinin 17 ila 18. ayeti kerimelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Akşama girerken ve sabaha ererken Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamdü sena ancak ona mahsustur. İkindi ve öğle vakitlerinde onu tesbih edin, namaz kılın. Efendim her cuma olduğu gibi bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir'le sizlerle olacağız. Geçtiğimiz hafta ayet ve hadisler ışığında namazın anlam ve önemini konuşuyorduk. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde sağlık haberleri köşemizde sizlerle olacağız. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan son haftada öne çıkan sağlık haberleri özetleriyle bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler. Muhabbetten yanan diller coşup Allah'ı zikreyler. Muhabbetten yanan diller coşup Allah'ı zikreyler. Allah Allah Kerim Allah, Allah, Rahim Allah, Allah, Allah, Kerim Allah, Allah, Allah, Rahim Allah. Erir hakkın firakından, yanar alemler ahından, kesilmez yakından coşup Allah'ı zikreyler. Kesilmez iştiyakından coşup Allah'ı zikreyler. Allah Allah Kerim Allah, Allah Allah Rahim Allah, şularla kılar secde. Aman ya Rab medet derde, coşup Allah'ı zikreyler. Aman ya Rab medet derde, coşup Allah'ı zikreyler. Allah Allah Kerim Allah, Allah Allah Rahim Allah, Allah Allah Kerim Allah, Allah Allah Rahim Allah. Erir hakkın firakından, yanar alemler ahından, kesilmez iştiyakından, coşup Allah'ı zikreyler. Kesilmez iştiyakından, coşup Allah'ı zikreyler. Allah Allah Kerim Allah, Allah Allah Rahim Allah, Allah Allah Kerim Allah, Allah Allah Rahim Allah.
Hadis ışığında.
Efendim, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizle devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba.
Merhaba, selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun. Aleykümselam.
Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sizinle namaz sohbetlerimize bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu hafta namazın biraz daha derinliklerine inerim istiyoruz. Açılışta da bir ayet-i kerimeyi okudum. İzninizle tekrarlamak istiyorum. Rum suresinin 17 ila 18. ayet-i kerimelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Akşama girerken ve sabaha ererken Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamdü sena ancak ona mahsustur. İkindi ve öğle vakitlerinde onu tesbih edin, namaz kılın. Kıymetli hocam, bu hafta müsaade ederseniz namazda okuduğumuz tesbihler, dualar ne anlama geliyor? Buradan devam edelim istiyorum. İşte kıyamda, rükuda, secdede bazı dualar okuyoruz. İşte namazın sonunda Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Efendim, Semiallahu lümen hamide, Rabbena lekel hamd, Sübhane Rabbiyel ala diyoruz rekatlar arasında. Bunlar ne anlama geliyor? Sizden bunu dinlemek isteriz. Ve şunu da merak ediyorum. İkisini birden cevaplarsanız daha memnun olacağım. Cennete götüren bir namaz nasıl olmalı? Bir Müslüman namazı nasıl layıkıyla idrak etmeli? Sizden dinlemek istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammeden el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Şimdi buyurduğunuz gibi namazdaki hasıl olması gereken, yani elde edilmesi gereken sonuç aslında namaza çağrıda var. Yani ezanda nasıl çağrılıyorlar? Hayya alel-felah. Evet. Haydin felaha. Felah ne demek? Kur'an'da pek çok ayette geçen ve ulaike humul muslihun, işte felaha ermiş olanlar onlardır diye. Hı-hı. Aslında felah bizim umduğumuz kurtuluş, umduğumuz yani cehennemden kurtulma, çünkü o büyük bir tehdit, büyük bir risk biz kullar açısından. Hepimiz günahkarız, hepimizin çok yanlışları var. Dolayısıyla onun korkusu içimizde daha öncelikli bastırıyor. Yani ümidimiz de çok, evet, cennete dahil olabilmek için, ama hani önce bunu atlatmamız lazım. Çünkü bu sıralı bir şey. Tabii. Hani öğrencilerde olur ya böyle, birinci yani kritik olan dersi önce çok düşünür. Hı-hı. Ondan sonra onu hele bir versek der. Onu verdikten sonra diğerlerini şey yapabiliriz, daha iyi noktalar alabiliriz. Bunu bari geçecek kadar olsa diye. Şimdi dolayısıyla felahın, yani kurtuluşun birinci basamağı cehennem tehlikesinden kurtulabilmek. Çünkü cennete gidiş cehennemden geçiş demek. O yüzden Allah Azze ve Celle وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا, sizden oraya uğramayacak yok. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, bu Rabbinin kesin kes hükme bağladığı bir şeydir. Ama iyiler oradan çabucak uzaklaştırılırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى, Cenab-ı Hak bu iyilerle ilgili اُلَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعْدُونَ, onlar oradan ileri uzaklaştırılırlar. Sonra sonrakiler böyle takva ölçüsüne göre ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا, muttakiler cehennemden uzaklaştırılırlar. Ama günah nasıl hepimizin az ya da çok hayatında varsa, cehennem de o kadar hayatımızın akıbetinde bir geçiş süreci olarak karşımıza gelecek. Dolayısıyla felah maksadıyla biz önce cehennemden kurtulabilmeyi, yani mağfiret için, affedilmek için camiye koşuyoruz. Felahın ikinci tarafı ise kazanım. O da cehennemden kurtulunca cennete dahil olabilmek, cennete varabilmek. Nitekim cehennemdekiler, onlarla ilgili aralarında bazı diyaloglar geçer. Cenab-ı Hak ayette onları bize aktardığında işte buyuruyor ki فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا, ne tasadduk etti ne de namaz kıldı. Yani ne namaz kılmış hayatı boyunca, ne tasaddukta bulunmuş. Bu cehennemdekilerin kendi aralarındaki konuşmalardan, قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ, biz namaz kılanlardan değildik, evet, dediler. Evet. Dolayısıyla namaz bizi cehennem eşiğinden, cehennem tehlikesinden kurtarıp cennete ulaştıran bir araç. O yüzden felahın, yani kurtuluşun aracı. O yüzden minarelerde, ezanlarda hayy alel felah, haydin felaha çağrısı gelir. Çünkü namaz kurtulmanın, namaz felahın bir vesilesi.
Kıymetli hocam, vesile. Kıymetli hocam, az önce okuduğunuz ayetin meali beni her okuduğumda, her dinlediğimde ürpertir. Cennettekiler aralarında konuşuyorlar, cehennemdekiler aralarında konuşuyorlar. Hatta cennettekiler cehennemdekilere soruyor, sizi cehenneme götüren neydi? Cehennemdekiler de diyor ki biz namaz kılanlardan değildik.
Aynen öyle.
Hakikaten beni çok ürpertiyor bu ayeti kerime. Hangi ayette geçiyordu, hatırlıyor musunuz kıymetli hocam?
Kalu, tabi suresinin numarasını bilmek zor ama kalu, onlara sordular. Mesele kakum fi sekar, sizi bu, evet, ateşe sokan şey nedir? Kalu dediler ki lemmekum minel musallin, biz namaz kılanlardan değildik. Sadece o değil, velemneku nutaymul miskin, biz miskine, yoksula yedirenlerden de değildik. Evet. Ve kunna nukezzibu bi yevmiddin, biz din gününü, yani hayatın açıldığı ve hesaba doğru geçtiği bir süreç, ölüm ve sonrası, biz bunu da inkar ettik. Hayatımız boyunca bunu dikkate almadık. Ve kunna nahudu ma'al khaibin, ve dalanlarla birlikte daldık. Hayattaki en büyük tehlike Mustafa Bey bizim için dalmak. Yani, evet, farkındalığın kaybı. Buradan gelip geçenler olarak burada hep kalacakmış gibi bir hisse kapılmak. Bu dalış, işte gaflet, hayattaki en büyük risk. Buna karşı korunabilmek için bilinçli kalmak, bilinçte kalabilmek, işte Cenab-ı Hak bize namazı bunun için öğretti. Bilincinizi zinde tutalım diye, ve işte onu bu yüzden günün içerisine belli aralıklarla yerleştirdi. Yoksa sabahında, hani daha önce de bir konu olmuştu, 5 vakit hepsini kılabilirdiniz. Yahut hafta sonu bütün haftayı kılmak mesela mümkün olabilirdi. Ama o kabul olmadı. Vakti girince farz oldu. Çünkü bizim zaman zaman kendimizi yenilemeye ihtiyacımız var ki dalış, o dalgınlıktan kurtulabilelim. O da işte demin felahı konuştuk ya, namazda bunu nasıl yaşayabilirim? Yani namaz benim zindeliğime nasıl sağlayabilir? Hani sayfada biraz kalıyorsunuz internette ama bir süre sonra gidip refresh tuşuna basıyorsunuz, yenile. Hani yenilesin diye, kendine gelsin, değişiklikler varsa toparlasın diye. Bizi de hayat olumsuz çekimiyle böyle büyüleyici bir etki oluşturuyor üzerimizde. Ve dolayısıyla belli kaymalar yaşanıyor düşünce boyutunda, duygu boyutunda. Bunları tekrardan böyle huzura çıkıp ayar verebilmek, tekrar bunları kalibre edebilmek, adına ne derseniz refresh olmak, yenilenmek için namazın belli bir içtenlikle yaşanması gerekiyor. Bu da namazdaki sadece bedensel hareketler değil, bu bedensel hareketlere eşlik eden sözcüklerin de farkındalığına bağlı. Yani bir şeyler söylüyoruz dilimizle ama ne söylediğimizin farkında değiliz. Dolayısıyla olay sadece bir beden hareketine dönüşüyor. Halbuki demin girişte konuştuk, felahın şartı, Cenab-ı Hak ayette buyurdu ki قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, müminler felaha erdiler, yani cehennemden kurtulup cennete kavuştular. Nasıl ama? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, namazlarında huşu üzere olanlar. Dolayısıyla namazda huşuğu yakalayabilmek için ne yapmalıyım? Namazıma, namazımı bilincime nasıl taşıyabilmeliyim? Söz gelimi Allahu Ekber derken belki çoğumuz biliyoruz. Yani Allah mutlak manada her şeyden büyüktür. En büyük, en üstün, her şeyin ona kıyasla küçük kaldığı, hayatımızda böyle mini minnacık ve önemsiz kaldığı, artık Cenab-ı Hakk'ın çağrısı oldu mu her şeyi geride bırakıp oraya koştuğumuz. Dolayısıyla ezan da böyle başlar bilirsiniz. Evet. Allahu Ekber diye başlar. Sanki o anda siz eliniz her ne işteyse, küçük, büyük, proje, ne bileyim her ne işteyse, müezzin size Allah daha büyük. Yani senin kazanmak istediğin bir ticaretse eğer, senin elde etmek istediğin bir kariyerse eğer, o esnada her neyse Allah'ın daveti, çağrısı kesinlikle ondan daha üstün. Çünkü Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratıcısı. O bakımdan ona gel diye çağrı böyle bıçak gibi hayatı kesen bir çağrıdır. O bakımdan huzura gelince de biz Allahu Ekber diyerek her şeyi küçümseyip geride bırakmış gibi oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız ama görece hayatımızda her ne varsa, irili ufaklı, büyük küçük, aslında onları çünkü iki vakit arası, bunlar bir miktar gözümüzde büyüyorlar öyle ya da böyle. Tabii. Ama biz huzura gelince onları tekrardan baskılıyoruz, küçük hale dönüştürüyoruz. Diyoruz ki Allah daha büyük, onun vaadi daha büyük, onun çağrısı daha büyük, onunla olan ilişkim, yani bu kulluk ilişkim, geride bıraktığım herkesle olan ilişkimden daha önemli ve daha öncelikli. Böylece huzura gelmiş oluyoruz. Bu zindelik, bu tazelenme kişinin hayatta kendisini yönetmesini, yönetebilmesini sağlayan bir şey. Hı hı. Yoksa eğer namaza bir insan gelip gerçekten gideceği yeri ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın orada kendisine vaat ettiği sonsuz mutluluğu görece içinde tekrardan yeşertip büyütmediği zaman, hayatın içerisindeki mini minnacık şeyler büyük görünmeye başlıyorlar. Yani bu çok önemli. Çünkü büyüklükler arası karşılaştırma her defasında ahiret büyüklüğüne nazaran dünyayı küçültebilirsiniz. Yoksa ahireti unutursanız dünya bu sefer kocaman olmaya başlar. Yani şehirdeki mini minnacık bir butik, şehirdeki bir küçük tarla, bir iş yeri, bir ne bileyim bir yerdeki bir basit bir şey, bakmışsın hatta şehri bırakın köydeki durum bile mini gözlerine büyüyor. Bazen bir tarla veya bir bahçe meselesinden ötürü insanlar birbirlerine kıyabiliyor. Ama yıllar sonra bunlar şehre taşınınca, şehirde daha büyük ticaretler çevirince bazen karşılaşıyorlar. Ya nasıldı diyorlar, yani köyde bir karış arazi kavgasında bu kadar kavga ediyorduk. Ne kadar önemsizmiş. Şimdi bunu nasıl söyleyebildiler? Daha büyük bir büyüklüğe angaje olunca, yani şehir formatında bir hayata, oradaki yüksek cirolara vesaire angaje olunca artık köydeki olayın hatırası kaldı ve basit kaldı. İşte aynı şekilde huzura gelip Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü, azametini, onun bize ahirete dönük vaat ettiğini tazelediğimizde ruhumuzun ufkunda bu beklentiyi Allahu Ekber diye açtığımızda artık geride bıraktığımız o hayattaki şehrinde veya kentinde veya köyündeki görece küçük olan şeylerin gerçekten küçük olduğunu görebilmeye başlıyoruz. Evet. Diğer türlü büyüyor. Bu bizde sadece böyle değil, bütün insanlar da böyledir. Bilirsiniz sahabeden Hazreti Hanzala var. Hı-hı. Hazreti Hanzala bir gün böyle Hazreti Ebubekir'le karşılaşıyorlar. Hazreti Ebubekir onu biraz moralsiz görüyor. Diyor ki neyin var senin? Ne bika ya Hanzala? Neyin var senin? O da diyor ki nafaka Hanzalatu. Hanzala münafık oldu diyor. Kendisini ele veriyor. Böyle içtenlikle söylüyor. Hazreti Ebubekir şaşırıyor. Bu büyük sahabinin kendisini nifak ile itham etmesinden çok şaşırdı. Dedi ki keyfe dek? Nasıl oluyor öyle? Diye sordu. Hazreti Hanzala dedi ki biz Resulullah'ın orada olunca, yani mescidinde, camisinde, işte onun ardında namaza durunca, onunla beraber oturunca, kalkınca biz keennena nera, sanki göm gibi oluyoruz. Cenneti, cehennemi, yani bu kadar şeyimiz açılıyor, basiretimiz. Ama sonra evimize dönüyoruz, işimize dönüyoruz, çoluk çocuğun arasına, ticaretimize karışıyoruz. O hal bizde zayıflıyor. Yani o dolayısıyla daha başka şeyler önem kazanmaya ve gözümüzün önünde irileşmeye başlıyor. Bu nifak değil de nedir diye bundan ötürü kendisini kınadı. Yani bu salınımı şey yaptı, huzursuzluk olarak gördü, rahatsız edici buldu. Acaba nifak mı diye tuttu kendisini, bundan ötürü eleştirdi. Bu öz eleştiri bu. Hazreti Ebubekir ki Resulullah'ın mağarada arkadaşı, sahabe içerisindeki yani en üstteki şahsiyet fazileti açısından bunu dinleyince ne dedi dersiniz? Ya dedi aynı şeyler bana da oluyor. Yani eğer bu münafıklıksa bunların benzerini ben de yaşıyorum. Haydi gidelim Resulullah'a soralım. Demek ki bizim yani sahabe-i kiram bile mescitle hayat arasında bu salınımı yaşıyorlarsa mescit bu kadar zindeleştirici, tazeleyici, efendim tekrardan ona ayar verip bak ahiret var, sonsuz gelecek var, hesap var ve Cenab-ı Hakk'ın o mutlu sondaki sonsuz ve sınırsız vaadi var diye ufkumuzu ve hayalimizi yenileyip hayatta kavgasını verdiğimiz basit şeyleri gözümüzde mini minnacık kılacakken eğer mescitten bir insanın bütünüyle koptuğunu düşünün. Hı-hı. Allah'ın huzuruna gelip Allah en büyüktür diye gerçek büyüklüğü, azameti ve onun vaadini tanıyıp heyecan duyup oraya bağlanacağına artık hayattaki küçük şeyleri gözünde büyütüp artık bakmışsın gece yatıyor onun düşüncesiyle, sabah kalkıyor onun düşüncesiyle. Ya boş ver bunu yani helal et gitsin deseniz ne diyor ya ne diyorsun diyor. Çünkü o sonsuz mutluluk ve sonsuz büyüklük olmadığı için gözümde o esnada o kadar büyük ki ondan vazgeçebilmek, tok davranabilmek, müstani davranabilmek onun açısından o esnada söz konusu değil. Dolayısıyla bizim kişilik yönetimimiz, duygu yönetimimiz, hissiyatımızı, psikolojimizi yönetebilmemiz, dünyada hatta moralimizi yönetebilmemiz ve dünyadaki sokak, ev, ticarethane ve arada mescit, cami. Eğer arada cami fonksiyonel olmaz ise bu etkisinin üzerimizde bizi sonsuz geleceğe kapı aralayan ve oradan duyduğumuz bir ümit ve heyecanla hayatı basitleştiren yanı olmaz ise biz hayatta vahşileşiriz. Birbirimize gireriz. Bakmışsın kardeşler mini minnacık şey için birbirleriyle uğraşıyorlar, didişiyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak gerek eşler arasında gerek kardeşler arasında bu tür sıkıntılar olduğunda hep ne diyor? وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Affetmeniz daha iyi. Çünkü o takvaya daha yakın. Manası şu, affederseniz birbirinizi benden ötürü, çünkü takva üzerinden kendisiyle ilişkilendirdi. O zaman bunun ötede karşılığını size ben veririm. Çünkü benim hatırıma bir şeylerden insanların gönlü hoş olsun diye, barış olsun diye, esenlik olsun diye vazgeçiyorsunuz. Ben de sizin bu vazgeçtiğinizi kıymetlendiririm. Dolayısıyla Allahu Akbar diye hayatı pauslayıp, hayatı kesip huzura gelmek ve bu bilinç ile Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durup bu kez Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hissini, buna huşu diyoruz. İşte bu felahın koşulu. Yani اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Öyle namaz olsun da nasıl olursa olsun düşüncesi yanlış. Çünkü Cenab-ı Hak felaha erenler, yani cehennem tehlikesini atlatıp cennete kavuşanları namaz kılanlar diye yalın bir ifadeyle tanımlamadı. Onları huşu içerisinde, namazlarında huşu üzere olanlar diye tanımladı.
Kıymetli o hocam, sohbetimizin başında sormuştum ya, cennete götüren namaz nasıl olmalı diye. Siz de o halde buna huşuyla cevap veriyorsunuz. Huşuyla namaz kılmak kişiyi cennete götürür diyebilir miyiz?
Elbette. Dolayısıyla yani namazı diğer türlü zayi etmiş oluruz. Çünkü Cenab-ı Hak böylelerinden de bahsetti. Dedi ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Sonra başka bir topluluk geldi. اَدَعُوا الصَّلَاةَ. Onlar namazı zayi ettiler. Müfessirlerimiz diyorlar ki bakın Cenab-ı Hak تَرَكُوا الصَّلَاةَ demedi. Namazı terk ettiler demedi. اَدَعُوا
evet.
Zayi ettiler. Zayi olması ne demek? Yani anlamını yitirmesi. Yani içeriğini kaybetmesi. Şimdi bir cevizi kırıyorsunuz. Cevizin bakmışsınız kabuğu vesaire güzel gözüküyor. Ama içinden bir şey çıkmayınca ne oluyor? Zayi oluyor. Bir anlamı yok yani. Birkaç tane kırdınız boz çıktıysa almazsınız o cevizden. Bir kilo bile almazsınız. Şimdi namazın içeriği tam da sizin demin söylediğiniz huşu. Yani Cenab-ı Hak'la irtibat kurabilmek. Onun huzurunda o hissi yaşayabilmek. Bu da o demin girişte konuştuğumuz bizim namazdaki eylemlerimize eşlik eden söylemlerimizle yakınlaşabilmek. Bunlar çok çok çok kelimeler, şeyler değil. Yani inanın en az bundan fazlasını İngilizce kelimeler olarak biliyoruz.
Evet.
Bundan fazlasını en azından yabancı dil olarak, hobi olarak bile bilebiliyoruz. Dolayısıyla namazda tekrar ettiğimiz, işte girişte Allahu Akbar diye başladığımız, sonrasında Fatiha okuyup, yani Fatiha bu anlamda namazın niyazı gibidir. Yani biliyorsunuz Zamm-i Sure namazdaki Fatiha'ya eklenen şeyler. Ama Fatiha olmadan isterseniz bütün Kur'an'ı okusanız namazınız olmaz. Çünkü tamam. Allah'ın Resulü buyurdu ki La salata illa bi fatihatil kitab. Kitabın Fatiha'sı olmadan namaz olmaz. Ve yine bir kutsi hadiste de Cenab-ı Hak قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. Ben namazı kulumla kendi aramda taksim ettim deyip bu kutsi hadiste hemen Fatiha anlatılıyor. Yani kulun işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Cenab-ı Hakk'a zatına övgüyle söze başlaması, onu Rahman Rahim olarak tazim edip yüceltmesi, sonra kendisine duaya başlaması. İşte kuldan Cenab-ı Hakk'a tazim ve sonra kulun Cenab-ı Hak'tan talepleri. Ne diyor? اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Bunu söylerken dolu dolu hissetmek. Ya Rabbi beni doğru yoldan ayırma. Beni sırat-ı müstakim üzere tut. Çünkü ben birazdan yine sokağa çıkacağım. Ben birazdan camiden yine eve döneceğim, ticarethaneye döneceğim, iş yerine döneceğim, iş arkadaşlarımla rekabete döneceğim. Beni doğruluktan ayırma. Senin adına hayatı doğru yaşayabilmek, huzuruna da çıktığımda çünkü ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Sen din gününün sahibisin. Biz dolayısıyla hayata kuş bakışı bakıyoruz. Namaz o kadar bir miraç ki, yani bizi o kadar yükseltip hayata öyle kuş bakışı bakmamızı sağlıyor ki başıyla, sonuyla ve sonrasıyla, yani ölüm sonrasıyla. Ya Rabbi din gününde senin huzuruna çıkacağım. Hayatı yalan yanlış yaşamış, kötülüklerle, sıkıntılarla, yanlışlıklarla huzurunda mahcup olacağım bir şekilde bitirmiş olmak istemiyorum. O bakımdan ne olur? Sen ihdina sıratal müstakim. Beni sırat-ı müstakimden ayırma. Beni sırat-ı müstakime ilet. Birazdan bu ilgili ileriye dönük bir ifadedir. Yani bizi sırat-ı müstakime ilet. Birazdan sokağa çıkacağım. Önüme yine hayat bütün seçenekleriyle gelecek. Ve bu seçeneklerden doğru olanlarını takip etmemi sağla diye huzurda hayatı, hayat sonrasına açılan bir bakış açısıyla yeniliyoruz. Büyüklükleri yeniliyoruz ve sonra Cenab-ı Hakk'ın huzurunda rükû'a varıyoruz, eğiliyoruz. Evet. Azameti karşısında eğiliyoruz. Allahu Akbar diyerek eğiliyoruz. Sonra rükû'da Cenab-ı Hakk'a Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Azim olan, yani bu ayet-el kürsinin sonunda biliyorsunuz ve huvel aliyyül azim diye bitiyor.
Kıymetli yani hocam, kıymetli hocam, sizinle birlikteliğimizin sonuna geldik. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Önümüzdeki haftalarda nasip olursa Sübhane Rabbiyel Azim ne demek? Namazda neden bunları tekrarlıyoruz? Bunları konuşalım. Son cümlenizi alayım, sonra vedalaşalım.
İnşallah efendim. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi bu bize anlatmayı nasip ettiği kadarıyla yaşamayı da nasip etsin inşallah.
Amin. Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İmandan sonra en büyük ibadet namazı konuştuk sizinle birlikte. Allah ömür verirse, nasip olursa önümüzdeki haftalarda kaldığımız yerden devam ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Hayırlı cumalar diliyoruz.
Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir bizlerle birlikteydi. Kendisiyle namazın anlam ve önemini konuştuk. Önümüzdeki haftalarda namaz üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Toplasam sonra varsam toprağa, hepsinin üstüne atsam ve savursam toprağa, er geç basar bağrına sevgili gibi beni, nedenli meydan okur gibi dursam toprağa, elbet bilir uğruna niçin öldüğümüzü ve bir bir söyler bana. Bir gün sorsam toprağa, anlatsam üzerinde ne olup bittiğini, çıkar toprak olmaktan haber versem toprağa. Uğraşıp biriktirip döksem alın terimi, bir özgürlük evreni varıp kursam toprağa, bütün varım toplasam sonra varsam toprağa, senin çağınla olsam senle girsem toprağa. Toplasam sonra varsam toprağa, hepsinin üstüne atsam ve savursam toprağa, er geç basar bağrına sevgili gibi beni, nedenli meydan okur gibi dursam toprağa, kimse karşı koymaz, alır götürür bir bir, çeker beni edenli göğüs gersem toprağa. İncinmesin diye sen taşlara, dikenlere diz çöküp de önünde ve yakarsam toprağa. Uğraşıp biriktirip döksem alın terimi, bir özgürlük evreni varıp kursam toprağa, bütün varım toplasam sonra varsam toprağa, Senin çağınla olsam, senle girsem
sağlık haberleri.
Efendim, burası sizin radyonuz, uzakları yakın eden radyo TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizde devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan, merhaba.
Merhabalar.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İnşallah hafta sonuna geldik. Bir dahaki haftayı çok daha güneşli, mutlu, huzurlu günlerle karşılarız sevgili Mustafa.
İnşallah. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bugün okullar tatil edildi. Öğrencilerde, ailelerinde büyük bir coşku var. Karneler alındı. Siz de çocuğunuzun karnesini aldınız. Nasıl geçti,
evet,
bakalım?
Çok heyecanlıydı bütün veliler gibi. Karnemiz de güzel geldi. 2 yıldır çok uzak kalmıştı çocuklar okuldan. Adaptasyonları da aslında bir bakarsak zorlandılar bu süre zarfında. Ama karnelerimizi de aldık. Çok güzel oldu. İnşallah güçlü bir Türkiye için güzel çocuklarımız eğitimlerinde de başarılı olarak bütün dünyaya Türkiye'nin ismini duyuracaklardır. Bizler de veliler olarak hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Bugün senin de söylediğin gibi karnelerimizi aldık. 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatillerine girdiler. 12 Eylül'de açılacak yeni dönem. Bu süre zarfında bütün çocuklarımıza enerjilerini toplayarak daha güçlü bir şekilde yeni döneme hazırlanmalarını temenni ediyorum ben de. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde çok güzel bir tatil geçirsinler inşallah sevgili
Mustafa.
İnşallah
çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin aydınlık gelecekleri. İnşallah bütün aileler de onların güzel günlerini görürler ve Türkiye'yi daha güzel günlere taşırlar. Başarılarıyla yurt dışında da bizleri güzelce temsil ederler. Bu dileklerde bulunuyoruz. İsterseniz şimdi sağlık gündemine geçelim. Son haftada sağlıkta neler yaşandı? Dünya Sağlık Örgütü'nden COVID-19'a dair bir uyarı var. Dünyada kaldırılan tedbirler. Virüsün özellikle yaşlılarda uzun dönem etkisi, Türkiye verisi. Sonbaharda rapel doz olacak mı? Bir de maymun çiçeği hastalığı var. Onda son durum nedir? Gizemli hepatit virüsü var. Bir başka problem. Ve malpractice, yani hatalı tıbbi uygulama, diğer adıyla yanlış tedavi ile ilgili bir yönetmelik var. Bunda gelişme nedir? Sizden dinleyelim.
Tabii ki sevgili Mustafa, öncelikle COVID-19 küresel salgınından bahsedelim. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde çok ciddi anlamda yeni vaka sayılarında düşüşler söz konusu oldu. Bunun için evet, salgın bitti şeklinde bir kanı da gelişmeye başladı birçok insanda. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Küresel COVID-19 vakalarında düşüş sürüyor fakat ifadesini, vurgusunu yaptı. Açıklama genel direktörden geldi. Genel direktör düşüşün sürdüğünü ancak can kaybı rakamlarının hala endişe verici olduğunun altını çizdi. Ve hala ölüm rakamlarının yüksek olduğunu, o yüzden tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Ve bir uyarısı daha vardı. Salgının bittiğine yönelik söylemler yanlıştır dedi. Daha tehlikeli bir varyant her an çıkabilir ve çok sayıda insanı korunmasız şekilde yakalayabilir. Çünkü birçok ülkede tedbirler kaldırıldı biliyoruz ki, maske kullanımı dahil olmak üzere. Ülkeye giriş ve çıkışlarda PCR testleri kaldırıldı. O yüzden salgın henüz bitmedi. Bunu salgın bitene kadar da Dünya Sağlık Örgütü olarak söylemeye devam edeceğiz şeklinde bir uyarısı oldu. Hemen yakın yavru vatana bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerde aşılı veya aşısız bakılmaksızın herkes için COVID-19 test zorunluluğu kaldırıldı. Yine Suudi Arabistan'dan da tedbirlere ilişkin yeni kararlar geldi Mustafa. Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'de yer alan Mescid-i Nebevi'nin yanı sıra Umumi Halk Sağlığı Kurumu tarafından hakkında koruyucu protokolü uygulanması karar verilen mekanlar ile etkinlikler, faaliyetler, toplu taşıma dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu Suudi Arabistan'da da kaldırıldı. Yine Amerika Birleşik Devletleri artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden COVID-19 testi istemeyeceğini açıkladı.
Evet.
Bu ve buna benzeri ülkelerde yeni tedbir kararları, daha doğrusu yeni uygulamalar, çok özür dilerim, duyurumları yapıldı. Bunun yanı sıra bilim insanları bu süre zarfında senin de vurguladığın gibi COVID-19 salgınının uzun dönemde acaba nasıl etkileri olacak diye araştırmalar yapılıyordu salgından bu yana. Ve COVID-19 salgını en çok 60 yaş ve üstündeki kişileri etkilemişti hatırlarsak, ki hala en çok etkilenen grup buradaki kişiler. Bu konuya ilişkin birçok araştırma yapıldı. En son yapılan araştırmalardan bir tanesi de COVID-19 geçiren 60 yaş ve üstündekilerde ölüm oranının uzun dönemde 2 kattan fazla arttığı tespit edildi. Hemen bununla ilgili araştırma sonuçlarını bizimle paylaşan Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Profesör Doktor Naharcı'nın açıklamaları oldu. 60 yaş ve üzeri bireylerde erken dönemde diyabet, idrar yolları hastalıkları ve Alzheimer maalesef, orta ve uzun dönemde ise yine diyabet ve yaygın vücut enfeksiyonu geliştiği ortaya kondu dedi. Türkiye'deki klinik gözlemlerinde buna benzer şekilde geliştiğini söyledi. O yüzden özellikle bu yaş grubundaki yakınlarımızda bir takım belirtiler gördüğümüzde, olağanüstü dışında bir belirti bulgu gördüğümüzde vakit kaybetmeden hastaneye götürerek COVID-19 geçirmişlerse de buna ilişkin takibe alınması büyük önem taşıyor gelişebilecek diğer hastalıklar açısından.
Evet.
Bir başka Mustafa önemli olan şey aşı çalışmalarına ilgili oldu. En çok merak edilen konulardan bir tanesi acaba işte gelecek dönemde, yani mevsim geçişi olan sonbaharda, gripal enfeksiyonların, üst solunum yolu hastalıklarının da artış gösterdiği sonbaharda rapel doz uygulanacak mı sorusu aslında insanların hep aklında şu anda. İspanya Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama geldi dün. COVID-19 salgınında tüm halka 4. doz aşı uygulamasını gelecek aylar içerisinde başlanacağını söyledi. Peki Türkiye'de durum ne diye baktığımızda, Türkiye'de vakalar, yeni vaka sayıları ve ölüm oranları günlük olarak açıklanıyordu. Sayın Fahrettin Koca bunların artık haftalık olacağını açıklamıştı. Şimdi ikinci kez haftalık, Haziran ayının ikinci haftalık COVID-19 verileri açıklandı. Hemen ne diye bakarsak 6-12 Haziran tarihlerini kapsıyor. 7556 kişinin testi pozitif çıktı Türkiye'de ve 20 vatandaşımız maalesef yine hayatını kaybetti. Peki rapel doz uygulaması Türkiye'de ne olacak? Bu da merak ediliyor. Dünyada bazı ülkeler çünkü bunun için adımlar attılar. Hatta ve hatta bazı Avrupa Birliği ülkeleri aşı temini için de tekrar kontrollü davranmak istediklerini söylediler. Türkiye'de ise Sayın Fahrettin Koca Türkiye'nin aşı stoğunun gayet iyi olduğunun altını çizdi. Hem Türkovak hem Biontech hem de Sinovac yaptırmak isteyenlerin de şu anda hala yaptırabildiklerini söyledi. Peki rapel doz uygulanacak mı? Yani hatırlatıcı doz uygulanacak mı Eylül ayında diye. Bundan sonraki süreçte Kasım, Aralık'ta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı? Bu tamamıyla salgının seyriyle ilgili şeklinde bir açıklaması oldu Sayın Fahrettin Koca'nın. Dünyadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti ve böyle bir şey söz konusu olursa da aşımız var şeklinde vatandaşların rahat olmasını istedi. Bir başka dünyadaki önemli konu, evet COVID-19 salgınında düşüşe geçtik. Bu hepimizin içine su serpti ama maymun çiçeği hastalığı geldi. Bu da insanlar üzerinde bir endişe yaratmaya başladı. Acaba bir küresel salgın olacak mı? Tekrar dünya bir takım böyle korkunç senaryolarda sınanacak mı diye. Ama bilim insanları içimizde bu noktada su serpti. Bunun böyle küresel bir salgın olmasının beklenmediğini vurguladı. hastalık en çok ilk olarak İngiltere'de görüldü, daha sonra yoğun olarak yani İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde de görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktöründen yine bu konuyla ilgili açıklama geldi Mustafa. Virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan raporlamalara göre 1000'in üzerinde vakanın doğrulandığını ifade etti. Ama çok şükür bu hastalığa ilişkin bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Peki bunda da COVID-19'da aşı elimizi güçlendirdi ve gerçekten çok önemli bir koruyucu güç oldu. Acaba maymun çiçeği hastalığında aşılama önemli mi? Ya da ne yapılacak? Küresel bir aşılamaya gerek var mı soruları uyanmıştı. Buna ilgili olarak da küresel anlamda bir toplu aşılamaya şu an için gerek olmadığı yönünde bir açıklama geldi. Fakat maymun çiçeğine karşı etkili olan bazı çiçek aşıları, antiviral ilaçların olduğunu ve bunların başarı oranlarının da çok yüksek olduğunu söyledi bilim insanları da. %85'lere varan bir başarı grafiğinin olduğunu ifade ettiler. Fakat Dünya Sağlık Örgütü de bunları doğrularken yine bir fakat ifadesini kullandı. Çünkü evet bu aşılar var etkili, ancak tedarikle ilgili sıkıntı var. Tedarik sınırlı dedi. Bunun için de bir dünyada işbirliği içerisinde hareket edilmesinin önemli olduğu yönünde bir açıklaması oldu. Hemen Avrupa Birliği ülkeleri de 110 bin doz şu anda maymun çiçeğinde etkili olan aşı alacaklarını açıkladılar. O yüzden bütün ülkelerin olası bir riske karşı tedbirli olmalarında fayda var. Türkiye'de var mı? Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmıştı. Şu an için endişe verecek bir durum olmadığını, çünkü COVID-19 gibi damlacık yoluyla bulaşmadığını zaten söylemişti.
Evet.
Türkiye'de de şu an için maymun çiçeğinin görülmediğini söyledi ve bir uyarıda bulundu. Çeşitli buna benzer virüsler söz konusu. İşte bunları ortaya koyup vatandaşları tedirgin etmeyelim, lüzumsuz bir gündem yaratıp tedirginlik yaratmayalım şeklinde bir açıklaması oldu Fahrettin Koca'nın. Ama bu arada hep Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamıştı. Bizim çok sınırlarımızda aslında yakın maymun çiçeği görülmemişti. Sanırım 2 gün önceydi bu veri, ama hani birkaç gün önce diyebiliriz. Birkaç gün önce hemen komşu ülke Yunanistan'dan bir bildirim geldi Mustafa. Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.
Evet. Sayın Karaaslan, süremizin sonuna geliyoruz ama malpraktisten de bahseder misiniz?
Hemen ondan bahsedelim o zaman. Çok önemli bir yönetmelik yönetmelik hayata geçirildi. Resmi gazetede de yayınlandı. Malpraktis en çok hekimleri mağdur eden konuların başında geliyordu. Çünkü özellikle bilim insanları cerrahi branşlarda tıp fakültelerini bitirdikten sonra uzmanlık öğrencileri artık bu malpraktis davalarından dolayı, yoğun olmasından dolayı cerrahi branşları tercih etmemeye başlamışlardı. Bu da gerçekten bilim adına çok büyük bir risk. Bunlar nedir? Genel cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, çok hayati branşlardı ve en çok malpraktis davaları burada söz konusu oluyordu. Bununla ilgili bir düzenleme hazırlandı ve resmi gazetede yayınlandı. Sayın Fahrettin Koca'nın bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Hemen onu vereyim. Kamu idarelerinde tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararları olmadığı sürece bu rücu işlemi kesinlikle uygulanmayacak şeklinde bir açıklaması oldu.
Evet.
Bu uygulamanın hekimler ve hekimlerimiz gibi korunmuş, dünyada da benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur vurgusunu yaptı. O yüzden bu da hekimlerimizi bir nebze değil bayağı bir rahatlatacak bir yönetmelik oldu. Ama buradan bir kez daha altını çizelim. Hiçbir hekim ya da hiçbir sağlık personeli bilerek ve kasten zaten bir hata yapmaz, yapmak istemez. Hepimiz insanız. Olabildiği kadar az bu tür konularda istenmeyen durumlarla inşallah karşılaşırız. Ama dediğiniz gibi hekimler ve sağlık çalışanları canımızı emanet ettiğimiz çok çok değerli olan insanlar. O yüzden onlara minnet borçluyuz ve bu tür düzenlemelerle de her zaman hekimlerin yanında olduğumuzu belirtmemizde fayda var.
Peki.
Sevgili Mustafa.
Sayın Karaaslan, yurtta ve dünyada öne çıkan sağlık haberlerini aktardınız. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Haftanın öne çıkan sağlık haberlerini aktardı bizlere. Ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazartesi Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın. Müzik